Ayrım 31, Tekerlekler, Arthur Hailey, Sayfa 344. Grup epey kalabalıklaşmıştı şimdi. Brett yeni gelenlerin başka kurslardan olduğunu tahmin etti. Otomobil modelciliğinden başka pek çok şey öğretildiği halde otomobil konusu bütün öğrencilerin ilgisini çekerdi. Aynı öğrenci, otomobil sanayinin başka sorumlulukları da vardır oysa diye konuşmasını sürdürdü. Bunlardan biri de sayı konusudur. Brett ne garip bir laslandı. Havaalanında ben de bunu düşünüyordum dedi kendi kendine. Yumuşak sesle esmer öğrenci, bizi yiyip bitiren bu sayı çokluğudur diye devam ediyordu. Sanayide çalışanların bütün çabalarını boşa çıkarıyor bu. Güvenlik konusunu ele alalım. Daha güvenli arabalar çiziliyor ve yapılıyor. Peki sonra ne oluyor? Yollar daha çok kalabalıklaşıyor. Kazalar azalacağı yerde çoğalıyor. Hava kirlenmesi için de aynı şey söylenebilir. Şimdiki arabaların mükemmel motorları var. Çıkardıkları egzoz gazları bugüne kadar çıkarının en temizi. Hatta önümüzdeki günlerde daha temiz motorlar da çıkacak, tamam mı? Brett başını salladı. Tamam. Ama sayıları gittikçe çoğalıyor. Şimdi yılda 10 milyon araba yapabildiğimiz için övünüp duruyoruz. Bu yüzden egzoz gazının temizlenmesi için ne kadar çalışılırsa çalışılsın, toplam hava kirlenmesi artacaktır. Çılgınlık bu. Peki bütün söylediklerinin doğru olduğunu kabul edersek buna ne çare gösterebilirsin? Araba sayısını kısıtlamayı mı? Birisi neden olmasın diye atıldı. Esmer öğrenci, Bay de la Santo size bir şey sorayım dedi. Hiç Bermuda'ya gittiniz mi? Brett başını salladı. 21 mil karelik bir adadır. İnsanları gezecek yer bırakmak için Bermuda hükümeti araba sayısını sınırlamıştır. Önce motor kapasitesini, araba boyunu ve genişliğini sınırlıyorlar. Sonra da aile başına ancak bir arabaya izin veriyorlar. Yeni gelenlerden biri budalalar dedi. Ben bu kadar sert olalım demiyorum ama bir yerde de bir çizgi çekmek gerekiyor. Otomobil sanayi aynı sayıda araba yapmadıkça sıhhatli kalamaz demek değil ki bu. Bermuda'da bu işi başarıyla beceriyorlar. Brett onu burada yapmaya kalkışacak olursan yeni bir Amerikan ihtilali doğurursun dedi. Üstelik halkın almak istediği kadar araba satamamak özel teşebbüse doğrudan doğruya bir saldırıdır. Sözlerini dengelemek için sırıtarak dine küfürdür bu diye ekledi. Detroit'te bunu böyle göreceklerin çok olacağını biliyordu ama gerçekten öyle mi diye düşündü. Otomobil sanayi araba yapmakta daha ne kadar devam edecekti? Tıpkı Bermuda'da olduğu gibi bir yerde biri çıkıp yeter demeyecek miydi? Kamu yararı için sayının bir yerde dondurulmasının gerektiği gün yaklaşmıyor muydu? Taksi sayısı her yerde dondurulmuştu. Kamyonlar da bir dereceye kadar dondurulmuş sayılırdı. Niçin özel otomobillerde dondurulmasın? Bu yapılmadığı takdirde Kuzey Amerika sonunda büyük bir trafik sıkışıklığından başka bir şey mi olacaktı? Şu halde otosanayinin liderleri kendilerini kısıtlama çabasını ellerine alsalardı, bu daha akıllıca, daha sorumlu ve daha ileriyi gören bir adım olmaz mıydı? Ama onların bu adımı atacaklarından şüpheliydi. Yeni bir ses, hepimiz Harvey gibi düşünmüyoruz diye atıldı. Bir kısmımız daha otomobil için çok yer olduğu fikrindeyiz. Biraz da biz çizelim diyoruz. Haklı, haklı. Kusura bakma Harvey, dünya seni karşılamaya hazır değil daha. İtiraz eden seslerden Harvey'in de epey taraftarı olduğu anlaşılıyordu. Biz araba denince çılgına dönüyoruz diyen öğrenci, bizi Orion'dan söz et biraz dedi. Brett bir kağıt verin de göstereyim diye karşılık verdi. Birisi bir resim defteri uzattı. Brett çizerken hepsi eğilip kağıda baktılar. Brett bir anda Orion'un yandan ve önden görünüşünü çiziverdi. Arabanın çizgilerini bir heykeltıraşın üstünde çalıştığı eserin bütün kıvrımlarını bildiği gibi biliyordu. Şahane! Bravo! Öf be! Sesleri yükseldi. Sorular sorulmaya başlandı. Brett dürüstlükle karşılık veriyordu. Fırsat buldukça desen bölümü öğrencilerinin önüne ilgilerini çekmek için yemlik olarak birkaç bilgi kırıntısı atılırdı. Brett yaptığı taslağı sonradan cebine indirmeyi unutmadı. Öğrenciler birer ikişer sınıflara doğru yollanmaya başlayınca avludaki toplantı dağıldı. Brett o gün ve ertesi gün bir konferans verdi. Otomobil model çizimi üzerinde çalışan öğrencilerle teker teker görüştü. Öğrencilerin çizip yaptıkları otomobil modellerini eleştirdi. Bu öğrenci grubu içindeki eğilimin kullanışlılıkla birlikte çizgilerde bir sertlik yaratmak olduğunu fark etti Brett. 2,5 ay önce kendisinin, Adam Trenton'un, Elroy Braithwaite ve ötekilerin Far Star projesinin belirlendiği, o unutulmaz gecede kabul ettikleri fikirleri pek andırıyordu bu eğilim. Brett Detroit de iyice korunmuş stüdyosunda çalışırken pek çok yere olduğu gibi şu anda da Adam'ın söylediği sözün ne kadar uygun düştüğünü düşünüyordu. Çirkin güzeldir. Tarih sanatçı eğilimlerinin hele ticari desencilik işinse hiç beklenilmeyen bir anda ve şekilde doğuverdiğini gösteriyordu. Sanat zevkinin niçin ve nasıl değiştiğini ya da bir sonraki gelişmenin ne zaman geleceğini kimse önceden kestiremiyordu. Öğrencilerin bir dereceye kadar olan saflık ve kusurlarını bir kenara atarak şimdi önüne çıkardıkları bir modele bakıp da son birkaç aydır çizdiklerini düşününce Brett taze ve doğmakta olan bir eğilimin parçası olduğundan dolayı kendisini yücelmiş hissetti. Bu coşkusu ikinci gününde görüştüğü öğrencilere de aşılanmıştı. Görüşmelerden sonra Brett iki kişiyi personel ve örgütleme bürosuna salık vermeye karar verdi. Bunlardan biri kısa boylu Esmer Harvey'di. Dosyası ortanın üstünde bir yetenek ve hayal gücü sahibi olduğunu gösteriyordu. Hangi otomobil şirketine girerse girsin Detroit'te epey çarpışacağı belliydi. Kendine özgü bir düşüncesi vardı. Fikirlerinden kolay kolay vazgeçirtilemeyecek, susturulamayacak bir insandı. Neyse ki oto sanayi bu sivri akıllıların fikirlerini her zaman kabul etmese de değerlerini bildiği için onları kışkırtırdı. Ne olursa olsun Brett Detroit ile Harvey'nin birbirlerini ilginç bulacağından emindi. Öbür seçtiği de dağınık sarı saçlı uzun boylu gençti. Çocuk Brett'in kendisine teklif yapan ikinci insan olduğunu söyledi. Mezun olduktan sonra istediği takdirde üç büyüklerden birisi kendisine kapılarının her zaman açık olduğunu daha önce bildirmişti. Genç adam ama sizin yanınızda çalışmak imkanı varsa sizin şirketi seçerim Bay De La Santo dedi. Brett duygulanmıştı, sevinmişti ama ne karşılık vereceğini kestiremedi. Bu kararsızlığının nedeni bir gece önce Los Angeles'taki otel odasında tek başına vardığı bir karardı. Şimdi Ağustos ortalarındaydılar. Brett eğer fikrini değiştirecek önemli bir şey çıkmazsa yıl sonunda otomobil sanayinden mutlak olarak çekilmek niyetindeydi. Doğuya doğru uçarken bir karara daha vardı. Bu niyetini ilk açıklayacak kimse Barbara Zaleski olacaktı. 22. Bölüm. Brett De Los Santo'nun Kaliforniya'da bulunduğu Ağustos ayında Matt Zaleski'nin müdür yardımcısı olduğu montaj fabrikasında işler karma karışık bir hal almıştı. 2 hafta önce otomobil üretimi durdurulmuştu. Uzmanlar eski montaj hattını sökmek ve Orion için yeni bir hat hazırlamak üzere işe el koymuşlardı. Bu iş için 4 haftalık bir süre tanınmıştı. Bu sürenin sonunda ilk Orion ortaya çıkacak ve ondan sonraki 3-4 hafta içinde ilk Orion'un Eylül'de kamuoyu önüne çıkarılmasından sonra talepleri karşılamak üzere yeni arabanın seri halinde yapımına geçilecekti. Eğer satış tahminleri tutarsa bundan sonra tempo giderek artacak ve on binlerce Orion birbiri arkasından çıkacaktı. Fabrika düzeninin değişmesi için ayrılan zamanın 2 haftası kalmıştı ve Matt Zaleski her model değiştirme zamanında olduğu gibi şimdi de bu işin sonunda ayakta kalıp kalmayacağından endişe ediyordu. Fabrikanın işçilerinin pek çoğuna ya yol verilmiş ya da ücretli izine çıkarılmışlardı. Saat başına ücret alan pek az kimse kalmıştı şimdi. Ama bu fabrikanın durması ve işçilerin gitmesi Zaleski'yi de öteki fabrika yöneticilerinin işlerini hafifleteceği yerde daha da arttırmış, endişeleri çoğalmıştı. Öyle ki normal bir üretim gününü bu durumlarına oranla dalgasız bir deniz gibi görüyorlardı. Montaj hattını değiştirecek olan müteahhitin işgal ordusu gibi fabrikaya yerleşmiş olan adamlarının istekleri bitmek tükenmek bilmiyordu. Şirketin bunlara yardım eden, fikir veren ve bazen de işlerini geri bıraktıran mühendislerden de istek üzerine istek yağıyordu. Fabrika müdürü Val Reiskind ile Matt bilgi istekleri acele toplanan konferanslar ve siparişler yaylım ateşi arasında kalmışlardı. Reiskind yeni ve genç olduğundan fabrikanın çalışması için gereken her şeyi Matt üzerine almıştı. Reiskind bundan birkaç ay önce ayrılan McKernan'ın yerine gelmişti. Mühendislik ve iş idaresi diplomaları insanı etkileyici ise de Matt'ın 20 yıllık tecrübesinin getirdiği bilgiden yoksundu. Matt McKernan'ın işini alamadı ve başına kendisinden daha genç biri getirildiği için hayal kırıklığına uğramışsa da kendi eksikliklerinin bilincinde olan ve Matt'a karşı iyi davranan Reiskind'den de hoşlanmıştı. En çok başlarını ağrıtan şeylerden birisi de teorik olarak kusursuz çalışan ama uygulamaya gelince hiç de böyle olmayan yeni ve geliştirilmiş montaj aletleriydi. Teknik olarak bütün düzenin işlemesinden sorumlu olan müteahhit olsa bile Zaleski onun fabrikadan çıkmasıyla arkasında bırakacağı bütün yetersizliklerin ve eksikliklerin kendi başına çökeceğini biliyordu. Bu yüzden şimdi her yapılanı dikkatle izlemekteydi. En büyük düşmanları zamandı. Belirli anda her şey tamam dedirtecek kadar düzgün bir değişiklik yapılamazdı. İçine taşınılması kararlaştırılan bir günde daha bitmemiş bir eve benzerdi bu durum. Eve taşınmak geri bırakılabilirdi belki ama bir otomobil ya da kamyon imalatında bu yapılamazdı. Hiç beklenmedik bir gelişme Matt'ın yükünü biraz daha ağırlaştırmıştı. Bir yıl önceki modellerin yapımı bitmeden önce yapılan bir sayım sonunda büyük bir soruşturmayı gerektirecek kadar önemli eksiklik olduğu görülmüştü. Otomobil fabrikalarında hırsızlıktan doğan kayıplar her zaman pek çoktu. Aynı anda posta değiştiren binlerce işçi arasında birkaç hırsızın çaldıkları parçaları dışarı kaçırmaları işten bile değildi. Ama bu defa epey büyük çaplı bir çetenin iş başında olduğu anlaşılıyordu. Kayıp parçalar arasında 300'den fazla vites kutusu, yüzlerce lastik ve önemli sayıda radyo ses alma aygıtı, havalandırma düzenleyicisi bulunuyordu. Sonuç olarak şu anda fabrikanın içi güvenlik memurları ve dışarıdan getirilmiş dedektiflerle kaynamaktaydı. Bu işle pek bir ilgisi olmamasına rağmen Matt dedektiflerin fabrikanın işleyişi konusunda sordukları sorulara saatlerce karşılık vermek zorunda kalmıştı. Şimdiye kadar bir ipucu ele geçirememişlerse de güvenlik şefi ''Bazı fikirlerimiz var.'' demişti. ''Montaj hattında çalışan işçilerinden birkaçı ile görüşmek isteyeceğiz fabrikaya döndükleri zaman.'' Bu arada dedektifler ayak altında dolaşmaya devam etmekte ve varlıkları aslında güç olan duruma bir güçlük daha katmaktaydı. Her şeye rağmen Matt neyse ki fabrikadaki önemli kişilerin hiçbirisinin farkına varmadığı, kendisini ilgilendiren küçük bir olay dışında bütün bu işlerden yüz akıyla sıyrılabilmişti şimdiye kadar. Bir önceki cumartesi günü odasında çalışırken yaşlı sekreterlerinden biri olan Iris Einhardt kahvesini getirmişti. Model değişikliği zamanlarında 7 günlük bir çalışma haftası normal sayılırdı. Matt teşekkür ederek kahvesini içmeye başlamıştı ki birdenbire hiçbir nedeni yokken fincan elinden kaymış kahve üstüne başına dökülmüştü. Dikkatsizliği nedeniyle olduğunu sandığı bu olay yüzünden öfkelenerek ayağa kalkmış ve birden kendini kütük gibi yerde bulmuştu. Daha sonraları bunun üzerinde düşünürken sol ayağının tutmadığını hissettiğini hatırlamıştı. Kahve fincanını da sol elinde tutuyordu. Matt'ın yanından daha çıkmamış olan bayan Einfeld ayağa kalkmasına yardım etmiş ve birisini çağırmak istemişti. Ama o kadına engel olmuştu. Yerine oturarak sol bacağındaki uyuşukluğun geçmesini beklemişti. Tek başına arabasını süremeyeceğini de anlamıştı bu arada. Sonunda Iris Einfeld'in yardımıyla büronun arka kapısından dışarı çıkmışlar ve kadın Matt'ı evine kendi arabasıyla götürmüştü. Matt kadına dilini tutmasını rica etmişti. Haber çevresine yayılırsa kendisine sanki kötürünmüş gibi davranacaklardı ki Matt'ın hiç de istemediği bir şeydi bu. Matt evinde hemen yatağına girmiş ve pazar akşamına kadar hiç dışarı çıkmamıştı. Kendini göğsündeki çarpıntı dışında daha iyi hissediyordu. Pazartesi sabahı biraz yorgun ama bütünüyle normal bir hale dönmüş olarak işinin başına gitmiş, çalışmaya başlamıştı. Pek yalnız bir hafta sonu geçirmişti. Kızı Barbara bir yerlere gittiği için bütün işlerini kendisi yapmak zorunda kalmıştı. Eskiden karısı daha sağken bu model değişikliği günlerinde hep kendisine anlayışla karşılar, sevgi gösterir, güzel yemekler hazırlar, gece eve kaçta dönerse dönsün yatmaz, kocasını beklerdi. Ama bu şeyleri unutalı o kadar çok olmuş gibiydi ki Freda'nın ölümünden bu yana 2 yıldan az bir zaman geçtiğini bile hatırlamak güçtü artık. Matt karısı sağken onun değerini şimdiki kadar anlayamamış olduğuna ayıflanıyordu. Barbara'nın kendi hayatına ve işine bu derece düşkün olmasına da gücendiğini fark ediyordu. Matt kızının evde oturmasını, kendisini işten döndüğünde karşılamasını, annesinin rolünü oynamasını isterdi. Freda'nın ölümünden sonra bir süre için Barbara bunları yapmıştı. Akşamları karşılıklı yedikleri yemeklerini hazırlamıştı ilk günlerde. Ama sonradan dış dünyaya duyduğu ilgi üstün gelmiş, reklam şirketindeki işleri artmıştı. Şimdi eve ancak yatmaktan yatmaya geliyordu. Pek seyrek olarak da binde bir karşılıklı bir kahvaltı ettikleri oluyordu. Aylarca önce Barbara eve bir kadın almaları için babasını kandırmaya çalışmıştı. Bunu karşılayacak kadar paraları vardı. Matt bu fikre karşı gelmişti. Şimdi de fabrikada işlerinin üstüne bir de kendine bakmak yüklenince kızının dileğini kabul etmiş olmayı istiyordu. Ağustos başlarında Barbara'ya fikrini değiştirdiğini ve eve bir kadın tutabileceğini söylemişti. Ama Barbara işlerinin çok olduğunu, gazeteye ilan vererek gelenlerle konuşacak ve uygun birini seçecek zamanı kalmadığını bildirmişti. Matt buna çok öfkelenmişti. Evi yönetmenin bir kadın işi olduğunu ve kendisinin hele bu kadar baskı altındayken bu işe karışmaması gerektiğini söylemişti. Barbara kendi işinin de babasınınki kadar önemli olduğu karşılığını vermekle yetinmişti. İşte bu Matt'ın ne anlayabileceği ne de kabul edebileceği bir davranıştı. Bugünlerde Matt Zaleski'nin anlayamadığı çok şeyler oluyordu. Gazeteyi bir açması eski geleneklerin, eski ahlak kurallarının bir kenara atıldığını, kurulu düzenin tehdit edildiğini görmesi için yeterliydi. Artık hiç kimse hiçbir şeye saygı göstermiyordu sanki. Bu saygı gösterilmeyen şeyler arasında kanunlar, ana baba, kolej müdürleri, askerler, özel teşebbüs, Matt ve kendi kuşağından olanların 2. Dünya Savaşı'nda altında dövüştükleri ve öldükleri Amerikan bayrağı da vardı. Matt Zaleski'nin görüşüne göre bütün bu işleri yapanlar gençlerdi. O da gittikçe bunlardan nefret ediyordu. Kızlardan ayırt edilemeyecek kadar uzun saçlı, ukala, her şeyi bilen, McLuhan'dan, Marx'tan ya da Che Guevara'dan parçalar okuyan gençler, ağır ağır ilerlemeyi kabul etmeyip 1000 yıllık bir ilerleyişi bir anda isteyen militan zenciler, bütün öteki protestocular, isyancılar, yürüyüşçüler, her şeyi hor görür ve kendileri gibi görmeyenleri döverlerdi bütün bunların sorumluları. Matt'ın anlayışına göre bunların hepsi gelişmemiş, yetişkin olmayan kimselerdi. Gerçek hayattan haberleri yoktu, katkıları yoktu. Gününün gençlerini düşündükçe safrası kabarıyor, tansiyonu artıyordu. Baş kaldıran bir öğrenci olmadığı halde Barbara da açıkça bütün bu olanları onaylıyordu ki bu da aynı derecede kötü sayılırdı. Matt bunun kusurunu kızının arkadaşlarında, hele o nefret ettiği Brett de Los Santo'da buluyordu. Gerçekte ise Matt Zaleski kendi yaşıtlarının pek çoğu gibi eskiden beri sahip olduğu görüşlerinin esiriydi. Bazen ateşli bir tartışmaya dönüşen konuşmaları sırasında Barbara onu kendi inançlarına çekmeye çalışırdı. Yeni bir görüş açısı gelişmişti. Bir zamanlar kusursuz kabul edilen inançlar ve fikirler şimdi incelenmiş ve bunların yanlış olduğu anlaşılmıştı. Gençler ana babalarının kuşağının ahlaklılığından değil, bu gösterişin ardındaki ikiyüzlülükten nefret ediyorlardı. Gerçekte bir soru sorma zamanı gelmişti. Bu heyecan verici entelektüel yaşantıdan insanlık ancak bir şeyler kazanabilirdi. Barbara'nın bütün çabaları boşunaydı. Anlayışsız olan Matt Zaleski, çevresindeki bütün değişiklikleri yıkıcı ve olumsuz olarak görüyordu. İşte böyle bir ruh sıkıntısı içinde yorgun ve midesi sancılanarak eve geç vakit dönen Matt, kızı Barbara'yla bir misafir buldu evde. Konuk Rolly Knight'tı.
31. Ayrımın Sonu. Sayfa 354.